Ayrım 4. Dünya Ağrısı. Ayfer Tunç. Sayfa 35. Deli Dağ bulutlandı ansızın. Zirvesi görünmez oldu. Otel müşterilerinden ikisi merdivenlerden indi. Altın Ova'nın bir köyünden dün gelen abi kardeş. Büyük olan 50 yaşlarında. Yapılı biriydi. Serçe parmağında siyah taşlı, gümüş bir yüzük vardı. Küçük olan zayıftı. Arada kesik kesik öksürüyordu. Bakışları yerdeydi. Abisinin arkasında kalmaya dikkat ediyordu. Bankoya yöneldiler. Mürşit hesap kapatacaklarını zannetti. Alacak verecek bir şey var mı diye sormak için gözleriyle kibarı aradı. Yok yok, buradayız daha dedi büyük olan. Mahkemeye gidiyoruz. Hayırlısıyla bugün çıkaracağız biraderi. İnşallah dedi mürşit, umursamasızca. En küçük kardeşleri, karısıyla kaynanasını öldürmüş. Kayınbabasını ağır yaralamış. 2 senedir mahkemesi sürüyormuş. Dün akşam hikayeyi anlattı. Mürşit belki bu farklıdır diye dinledi. Ama aynı çıktı. Hep aynı çıkıyor. Hep aynı vahşet. Kadın ayrılmak istemiş. 2 çocuğunu alıp babasının evine dönmüş. Adam da arkasından gitmiş. Ufak oğlan içerideki odada uyuyormuş. Büyüğü şeker almaya bakkala göndermiş. Karısı niyetini anlamış. Çocuğunu göndermek istememiş. Ama tatlı yiyelim, tatlı konuşalım demiş adam. Oğlu çıkar çıkmaz, üçüne de basmış kurşunu. Büyük abi açık açık konuşuyordu. Pervasızdı. Kardeşinin tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dediğini söylerken gülüyordu. Cinayetlere ahlaki bir kılıf bile aramıyordu. Kadının ayrılmak istemesi, ölmesi için yeterliydi. Ama mahkeme yeterli bulmamış. Avukat hafifletici sebep lazım deyince, cinayeti namus meselesi haline getirmek icap etmiş. Kadının dostu vardı diyecek yalancı şahitler bulmuşlar mecburen. Avukat yine de işi garantiye almak istiyormuş. Bu duruşmada da salıverilmezse, akli dengesi bozuk diye rapor aldıracakmış. O zaman %100 çıkacakmış. Büyük abi mahkemeye nasıl gideceklerini sordu. Daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan amcaoğlunda kalıyorlarmış. Son seferinde yenge surat yapınca mecburen otele gitmişler. Ama yazmış bunu bir kenara. Karısının ağzına 2 tane çarpamayan amcaoğlu elbet bir gün eline düşermiş. Amcaoğlunun evi adliyeye yakındı dedi. Ama buradan yolu çıkartamadım. Mürşit nesini çıkartamadın dedi içinden. Yeni semtleri saymazsan şehir aşağı yukarı 2 cadde ile 5 sokaktan ibaret. Çık, et meydanına ilk rastladığına sor yeter. Adamdan hoşlanmamıştı. Serçe parmağındaki siyah taşlı yüzükten hiç hoşlanmamıştı. Bu yüzden ağzını açıp da yolu tarif etmek istemiyordu. Kibar geldi elinde çay tepsisiyle. Canla başla tarif etti. Hararetle hayırlı mahkemeler diledi. 2 kardeşe moral veren bir yığın cümle etti. Onlar da bu gönülden gelen destekten memnun, ağızları kulaklarında, çıkıp gittiler. Mürşit Kibar'ın kendisini ilgilendirmeyen durumlarda bile mutlaka bir tarafı seçtiğini düşünüyor. İlle güçlünün tarafında değil ama kendine yakın bulduğunun tarafında oluyor. Otel müşterileri de babasının oğulları sanki. Bir gece kalan müşteriye bile anlamsız bir yakınlık duyuyor. Dertlerini dert ediniyor kendine. Bir tek peynirci hadisesinde farklıydı. O gece tuhaf bir adalet duygusu içindeydi. Bazen bunun vahşete tanık olmanın etkisi olduğunu düşünüyor. Sonra kendi vahşet gecesini hatırlıyor. Buz gibi oluyor. Bütün bu düşünceleri kovuyor aklından. Kibar çayını bankoya bıraktı. Bir adım attı. Birden döndü. Neredeyse unutuyordum dedi. Niyazi uğradı az evvel. Gene uğrayacakmış. Niyazi, otel için Arap sabunu, çamaşır suyu vesaire aldı adam. Yaz tahtaya, al haftaya adamı. Uğrasın, bakarız dedi mürşit. Bakarız. Para bulursak öderiz diye düşündü acı acı. Borcumuzdan kaçmıyoruz, hayattan kaçıyoruz. Ama hayat da, borç da yakamızı bırakmıyor. Dayanamadı sonra. Niyazi iyi adam, hiç sık boğaz etmiyor onu. Ne zaman olursa o zaman verirsin abi diyor. Yüzünde daima mağdur, masum bir ifade var. İnsanın içinde ağlama isteği uyandırıyor. Hem yaz tahtayanın da bir haddi var. Cebindeki parayı çıkarıp baktı. İçler acısı bir miktar. Birazını ayırdı. Kalanı kibara uzattı. Götür şunu ver. Kalanını da haftaya veririm, öyle söyle. Tam anlamıyla patronluk edemiyorsa da kibarı böyle ayak işlerine koşturmaya alışık. Bundan bir rahatsızlık duymuyor. Bu düzeni o kurmadı. O kursa böylesini kurmazdı zaten. Ama artık ne değiştirmeye gücü var, ne yıkmaya. Yıllardan ona kalan şeyleri bıkkınlıkla sürdürmeye çalışıyor nedense. Kibar çıkarken yaşlı, zayıf, dişsiz bir köylü girdi içeri. Üstü başı dökülüyordu. Kirece mi basmış, ne olmuşsa, ayakkabıları beyazlaşmış. Pantolonunda yama üstüne yama var. Takma dişleri elindeydi. Çat çat birbirine vuruyordu. Yeni yaptırmış. Ama yanlış ölçü alındığı için diş etleri hapse yapmış. Takamıyormuş. Ağzı alev alev yanıyormuş. Devlet hastanesindeki dişçi yarın tekrar gel demiş. Ta Yalıncak köyünde oturuyormuş. Köye günde bir kere sefer varmış. Namussuz minibüsçü köyün içine de girmiyormuş. Sapakta bırakıyormuş. Cebinde ancak bir minibüs parası kalmış. Giderse bir daha gelemezmiş. Bu imansız doktorlar git gel diye diye iliğini kurutmuşlar. Geçen sene böbrek ameliyatı olmuş. Bir tarlanın parası gitmiş. Gene de iyileşmemiş. Hala arada bir kan işiyormuş. Şimdi de bu gaddar dişçinin eline düşmüş işte. Sevabını bir gececik kalıverseymiş. Odası eskiyecek değilmiş ya. Sabah erkenden kalkıp gidermiş. Babası bu tipleri daha içeri girişlerinden tanırdı. Kovmazdı, hakaret etmezdi. Ama daha acımasızca bir şey yapardı. Garibanlar para vermemek için bu dişsiz ihtiyar gibi türlü hikayeleri anlatırlarken, babası gazete okuyarak, kayıt defterini yazarak, yapacak hiçbir şey bulamazsa, karşısında kimse yokmuş gibi deli dağa bakarak konuşanı görmezden gelirdi. O kadar başarıyla görmezden gelirdi ki, zavallılar uydurdukları hikayeleri şaşırırlardı. Cümleleri ağızlarında parçalanırdı. Sesleri giderek dağılırdı. Sonunda yok olurdu. Mürşit babasına bakarak nasıl yapabiliyor diye düşünürdü. Nasıl karşısında kimse yokmuş gibi davranabiliyor? Dönüp baktığında adamın kaybolmuş olduğunu görürdü. Buharlaştı mı derdi. Ne zaman çıkıp gitti? Daha şimdi buradaydı. Babasının bedavacı dediği bu garibanlar hala var. Otel itibarını kaybettikçe çoğalıyorlar üstelik. Eskiden ayda yılda bir olurdu. Şimdi hemen her gün bir iki kişi para vermeden bir gece kalmak için bin türlü yalan uyduruyor. Ama o babası gibi yapmıyor, onları dinliyor. Çoğu zaman odada veriyor. Bu yüzden geliyorlar zaten. Otelin adı çıktı. Uydurdukları tutarsız hikayeleri dinlemeyi seviyor. Gerçi hep aynı şeyler. Hepsinde bir hastane veya ameliyat var. Üst başları iyiyse paralarını çaldırmış oluyorlar. Değilse çok fakir olduklarını söylüyorlar. Evlatları hayırsız çıkıyor hep. Onları sokağa atmış oluyor vesaire. Sıkışan insan ne güzel yalanlar söylüyor. Ne tuhaf şeyler buluyor diye düşünüyor. Hikayelerden çok, hikayelerine inandırmak için ayaküstü uydurdukları ayrıntılar hoşuna gidiyor. Onu ikna etmek için sahte kalp krizi geçirenler bile oluyor. Hiçbir ayrıntının üstünde fazla durmuyorlar. İnandıramadıklarını anlayınca hızla başka bir yalana geçiyorlar. Birer cümlelik uydurma hikayelerini zincir gibi birbirlerine bağlıyorlar. Tutarlılık gibi bir dertleri yok. Bir saattir konuşan ihtiyar, mürşidi ikna edemediğini sandı. Dişsiz ağzını bir karış açıp diş etlerinin yangısını gösterdi. Ağzından iğrenç bir koku geldi. Mürşit göz ucuyla baktı. Çene kemiğini kaplayan etler kızarmış. Dili sarı yeşil bir sıvıyla kaplı. İhtiyar tuz var mı dedi. Dişçi sabah akşam tuzlu suyla gargara yap demiş. Çocuklarından yakındı sonra. Evlenip giden kızları bir telefon açıp baba nasılsın demiyorlarmış. Torunları burnunda tutuyormuş. Bir de oğlu varmış. Yanık Ekber Camii'nin arkasında oturuyormuş. Ama işte civciv yumurtadan çıkmış. Kabuğunu beğenmemiş. Vicdansız evlat hanımının ağzına bakıyormuş. Öz babasını evine sokmuyormuş. Oğlu oğul olsa babasını baş köşeye oturtur, otel köşelerinde sürünmesine göz yummazmış. Evladın var mı diye sordu. Var dedi Mürşit. Şimdiden as kendini o zaman. Elden ayaktan düşünce evladın hayırsızı çok koyuyor insanı. Mürşit ürperdi. Evladın hayırsızı değil, kendini asmak fikri bulanık bir resim gibi kafasında canlandı. Daha önce kaç kere canlanmış bir resim. Eskidi artık ama yine de her defasında etkileniyor. İhtiyarın telefonu oynak bir türkü çalınca anlattığı hikayeyi dinleyen müşteriler birden gülmeye başladılar. Otele verecek paran yok ama maşallah şarkılı telefonun var emmi dedi biri. İhtiyar pişkindi. Bozuntuya vermedi. Emanet dedi yepyeni telefonu göstererek. Muhtar yanında dursun dedi. Yoksa bunu alacak para benden ne gezer? Kısaca konuştu telefonda. Para meselesiydi. Belli etmek istemedi. Mürşit'in anahtarlara baktığını görünce odayı kaptığını düşündü. Sevindi. Allah tuttuğunu altın etsin diye dua etmeye başladı. O anda ihtiyarın arkasında Özgür belirdi. Hadi amca başka yere bak dedi. Otel dolu, boş odamız yok. Mürşit oğlunun sesindeki kararlılıktan, sinsi zalimlikten acı duydu. Oğlu daha şimdiden dedesinin ruhsal kopyası. Ama ihtiyar bu zalimliklere alışıktı, aldırmıyordu. İkna etmesi gereken kişinin Özgür olduğunu hemen anladı. Ona ağız yapmaya başladı. Ahiretten bahsetti. Omuzlarımızda oturup günahlarımızı sevaplarımızı yazan meleklerden. Müzikli bir ton vardı sesinde. Sanki arka planda ilahi okunuyor. Sokakta kalmış bir ihtiyarı himaye etmenin sevabı çok büyük evladım dedi. Özgür'ün hiç aldırmadan kayıt defterini yazmaya başladığını görünce çok bozuldu. Ama çekip gitmedi. Tavır yapmanın alemi yok. Bir zamanlar kaymak tabakanın uğrak yeri olmuş olabilir. Ama şimdi şehrin en ucuz ve sefil oteli burası. Çekişe çekişe pazarlık yaptı. Haline sinirli bir çeviklik gelmişti. Sanki gençleşmiş ya da aslında gençmiş de Mürşit'e ihtiyar numarası yapmış gibi. Cebinden bir tomar para çıkardı. Göstermek istemiyordu. Saklayayım derken düşürdü. Paralar yere saçıldı. Hızla toparladı. Müşteriler daha çok güldüler. İhtiyar destenin içinden bir kağıt para çekip uzattı. Tamam mı der gibi baktı. Ama Özgür inatçıydı. Put gibi duruyordu. İhtiyarın konuştukları parayı vermesini bekliyordu. Alınca zaferle anahtarı uzattı. Çarpışan iki yalan birbirinin üstüne yıkıldı böylece. Hani boş oda yoktu dedi dişsiz ihtiyar. Hani sende para yoktu dedi Özgür. İkisi de bundan rahatsız değildi. Birbirlerini denediler. Kazanan Özgür oldu. Memnundu, gülüyordu. Mürşitoğlu'nun muzaffer yüzünde kazanmayı seven babasını gördü yine. Elleri, ayakları soğudu. Zuhal mi, Zülal mi, adını bir türlü öğrenemediği temizlikçi kadın geldi. Haftalık temizliğini yaptı. Her zamanki gibi üstün körü. Mürşit kadının kucağında çarşaf yığınıyla aşağı inişini gördü. Zuhal ya da Zülal, Mürşit abi, çarşaf az bugün, yıkamasam olur mu dedi. Aklı evindeydi. Bir an önce işini bitirip gitmek istiyordu. Özgür babasının olur demesine fırsat bırakmadı. Olmaz dedi sertçe. Kadın suratını astı. Birikirse daha az su gider diye mırıldandı. Özgür duymazdan geldi. Hava yağacak, çamaşırları bodrumaz diye talimat verdi. Lobiye şöyle bir baktı sonra. Aynı sefil müşteriler, aynı sefil babası. Yüzünde bir mutsuz hal. Çıktı gitti. İnternet kafeye gene. Çoğunlukla orada oluyor. Temizlikçi kadın kalan kirlileri de toplamak için yukarı yöneldi. Her adımda ahşap basamaklar sarsıldı. Kadının geniş kalçalarının hareketlerini izleyen kibar, Mürşit'in yanına geldi. Çok tembel bu dedi. Başkasını bulalım. Tembel ama ucuz dedi Mürşit. Kadın bu kez kirli çarşaflarla tıka basa dolu sepet kucağında bodruma indi, yıkamaya. Kuruyan çarşafları yarın kibar toplayacak. Masraflar iyice arttığından beri. Mürşit dışarıya ütüye verme işini kaldırdığı için Özgür'le uçlarından tutup çekiştirerek katlamakla yetinecekler. Özgür çarşafları katlarken babasını duyurmak isteyerek söylenecek. Mürşit duymazdan gelecek. Burada çamaşırları yıkayacak bir temizlik şirketi yok. Hiç olmadı. Bir zamanlar 7 otel bulunan şehirde. İkisi birbirinden kötü. 3 otel kaldı sadece. Mürşit'inki sefillikte birinci. Diğeri malum işler oteli. Adı çoktandır kötüye çıktı. Her gün baskın yiyor. Üçüncüsü de Beyazıt'ınki. Mürşit'in çocukluğunda her gün şimdi Mezbelik denilen yaban mahallesinden 3-4 gündelikçi kadın gelirdi. Biri camları siler, biri odaları süpürür. Birkaçı da Bodrum'daki geniş taş teknede çamaşırları yıkardı. Kılıç gibi ütülenirdi çarşaflar. Depoya üst üste yığılırdı. Babası da kattan kata, odadan odaya dolaşarak temizliği denetlerdi. Okul tatilse yanında Mürşit de olurdu. Babasının eli ensesinde bir fırsatını bulup tüymesin diye. Çarşaflar beyaz, pikeler maviydi. Yağışsız havalarda avludaki iplere sıra sıra asılırdı. Şimdi çarşaflar yine beyaz. Pikeler yine mavi. Ama renklerini anlamak mümkün değil. Mürşit Kibar'ın bir iki gece kalanların çarşaflarını değiştirmediğini biliyor. Müşteri gittikten sonra yatağı açıp bakıyor. Temiz pak duruyorsa çarşafları gerginleştirip battaniyeyi örtmekle yetiniyor. Tembellikten değil, bir gece yatılmış çarşafı değiştirmeyi gereksiz buluyor. Tertemiz duruyor işte. Niye değiştirsin ki? Mürşit için hava hoş. Ama oteldeki bu ilkel işleyiş, hatta işlemeyiş, bu boş vermişlik, kendi haline bırakma, Özgür'ü çıldırtıyor. Babasına duyduğu öfkeden, Beyazıt'a duyduğu hasetten, gençlikten, yetememekten, idareyi eline alamamaktan kahroluyor. Konuşurken sesi titriyor. Beyazıt'ın otelinde 5 tane yıkama, 5 tane de kurutma makinesi var diyor. Hepsi sanayi tipi. Bir pirasütüler var ki, aha şu masa kadar. Mürşit, vardır, orası lüks otel diyor. Lüks olmadığını biliyor oysa. İnadına öyle söylüyor, oğlunun damarına basmak için. Ama Beyazıt'ın oteli kaloriferleri en azından. Daha temiz, müşterilerinin eli yüzü daha düzgün. Resepsiyonu sabaha kadar açık. Birkaç adam nöbetleşe çalışıyor. Beyazıt hepsine maaşlarını tıkır tıkır ödüyor. 4. ayrımın sonu. Sayfa 44.